satır arası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'dan Satır Arası programından bir hafta daha merhaba diyoruz size. TRT Ankara stüdyolarından yine birlikteyiz. Ben Fatih Atik. Satır Arası programında yapımcı arkadaşım gazeteci Bilal Çetin. Yine yapımcı arkadaşımız Süleyman Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte bu programı hazırlıyoruz. Sesimizi size ulaştıran teknisyen arkadaşımız da Ayhan Taşçı. Bu haftaki Satır Arası programında hep birlikte Türkiye gündemini beraberce değerlendireceğiz. Bilal Çetin telefonla programımıza dahil olacak ama yanımızda değerli bir gazeteci dostumuz daha var. Sevgili Erhan Seven de bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Erhan.
Çok teşekkürler sevgili Fatih. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Programımıza katılmak isterseniz telefon numaralarımızı hatırlatayım. Çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 463 34 21. Bu haftaki gündemimiz programımızda yine siyasi bir gündem. Biliyorsunuz AK Parti, İktidar Partisi 16. yıl dönümünü kutladı. 2001 yılında 14 Ağustos 2001'de kurulan parti yaklaşık bir yıl sonra değil mi? 2002 Kasım'da yapılan seçimlerde tek başına 2002, evet, iktidar olmuştu. Dün akşam da 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla katılımıyla düzenlenen 16. kuruluş yıl dönümü mesajları ve programı vardı. Oradaydık, hep beraber takip ettik. Oradaki anekdotları sizlerle paylaşacağız. Tabii Cumhurbaşkanı'nın sadece partinin kuruluşuyla ilgili değil, AK Parti'deki ve Türkiye'deki değişimle ilgili mesajları da, değişim talebiyle ilgili mesajları da vardı. Bunun yanı sıra Türkiye'de çok sıklıkla konuşulmaya başlanan son dönemde erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın mesajları var mı? Bunları sizinle konuşacağız. FETÖ yargılamalarında gelinen son durumu ve CHP'nin diğer siyasetçilerin, ana muhalefet başta olmak üzere, FETÖ ile bağlantıları ve bu noktadaki yürüttükleri siyaseti yine Erhan Seven'le beraber değerlendireceğiz. Evet Erhan, tekrar hoş geldin.
Teşekkür ederim sevgili Fatih.
Şimdi AK Parti'yi takip ediyoruz kurulduğu günden beri. Bugün de programımıza özellikle seni davet etmemizin nedeni o günlerde bizzat gazeteci sıfatıyla AK Parti'nin kuruluşunu yakından takip etmiştin ama senle başlamadan önce Bilal Çetin telefon attığımızda ona dönelim istersen. Bilal de çok tecrübeli bir gazeteci. O günlere bizzat tanıklık etti. Sevgili Bilal, bizi duyabiliyor musun?
Duyuyorum sevgili Fatih Atik. İyi yayınlar diliyorum. Erhan Seven'i de sevgiyle selamlıyorum.
Teşekkürler. Şimdi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle başlayalım dedik programımıza. 16 yıl oldu. 16 yıldan sonra dün akşam kuruluş yıl dönümü bir kez daha kutlandı. Evet. Cumhurbaşkanı bir özet yaptı ve peşinden de yaşanılan zorlukları anlattı. AK Parti, sence AK Parti deyince 16 yıllık başarı öyküsündeki sihirli kelime nedir sevgili Bilal?
Evet, dün Sayın Cumhurbaşkanımız da anlattı AK Parti'nin 16 yıllık serüvenini. AK Parti 2001 yılında kurulduğu zaman Türkiye'nin bulunduğu ortamı göz önüne getirmek gerekiyor. Türkiye koalisyon hükümetlerinden bıkmış bir durumdaydı. Bir çıkış yolu arıyordu ve 3 Kasım 2002 seçimlerinde millet duruma el koydu diyebiliriz. Sandıkta bir ihtilal yaptı millet ve AK Parti'yi %34 oy oranıyla tek başına iktidara getirdi. Ve iki partili bir meclis tablosu oluştu. O dönemdeki iktidar partileri dahil olmak üzere muhalefet partileri de hepsi meclis dışında kaldılar. Ve AK Parti iktidarı 3 Kasım 2002'de milletin durumu el koymasıyla başlamış oldu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da anlattığı gibi, bahsettiği gibi AK Parti pek çok zorlukla karşılaştı bu 16 yılda. Darbe girişiminden başlayalım, kapatma davasıyla karşılaştı, pek çok toplumsal olayla karşılaştı, pek çok yargı darbesi girişimiyle karşılaştı. Ama AK Parti bu 16 yılda bütün bu zorluklara rağmen bir ve beraber olmayı başardı. Tek başına ayakta durmayı başardı. Milleti arkasına alarak iktidarını devam ettirmeyi başardı. Tabii burada işin püf noktası şu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin kurucu genel başkanı ve liderinin sözlerinde saklı bunun sırrı. Sadece millet dedi AK Parti. Milletten başka hiçbir güç odağına boyun eğmedi. Hiçbir güç odağının emirlerini dinlemedi. Sadece milletin taleplerini yerine getirdi. Milletin taleplerini yerine getirdiği için de 3 Kasım 2002'den bugüne kadar geçen bütün süreçlerde girdiği seçimler, yerel seçimler, referandumlarda hep başarıyla çıktı. Tabii bu AK Parti ile ve Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la millet arasında kurulan bir samimi ilişkinin, samimi diyaloğun, samimi iletişimin bir neticesidir. AK Parti ve AK Parti kadroları millet ne diyorsa onu yaptı. Millete rağmen hiçbir adım atmadı. Ve bunun da meyvelerini her seçimde milletin desteğini alarak gördü.
Peki Bilal, bir şey sorayım. Araya gireyim müsaadenle. Evet. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında özellikle 14 Mayıs'tan sonra yaptığı tüm konuşmalar, yani genel başkan seçildikten evet. sonraki tüm konuşmalarında değişimden, dönüşümden bahsediyor. 16 yıllık bir tecrübeden sonra bu değişim, dönüşüm vurgusunun anlamı nedir? AK Parti'yi mi dönüştürüyor, değişen Türkiye'ye yeni bir partiyle uyum sağlamaya mı çalışıyor? Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce konuşmalarında sık sık vurguladığı bir kavram var. Metal yorgunluğu kavramı. Yani 16 yıl iktidarda olan bir partinin, bir hükümetin, bir kadronun metal yorgunluğuna kapılmaması mümkün değil. Bu metal yorgunluğunu ortadan kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanı kabineden başlamak üzere parti yönetiminden, teşkilatlardan bütün kadrolarda bir değişim ve dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyor. Ve bu yönde de adımlar atıyor. Biliyorsun kabinede bir revizyon gerçekleştirildi. Bazı bakanlar kabine dışında kaldı. Kabineye yeni taze kanlar getirildi. Bunun ardından parti yönetiminde bir değişiklik gerçekleştirildi. Parti yönetimi yenilendi. Tabii şimdi AK Parti'nin ilçe kongreleri başlıyor ve arkasından il kongreleri yapılacak. Ve teşkilatlarda da bir metal yorgunluğu olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı sık sık bahsediyor. Bu metal yorgunluğu ortadan kaldırmak için kadrolarda bir yenileşme hareketi yapılacak. Ve bu yenileşme hareketiyle beraber AK Parti'nin yeni bir dinamizm kazanması bekleniyor. Yeniden bir atağa ve atılma geçmesi bekleniyor.
Peki son bir şey daha sorayım sana. Deneyimli bir gazeteci olarak. Şimdi Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, genel başkan oldu. Onun varlığı yeni bir dinamizm katacak mı? Yani kendisi de dahil oluyor bu sürece. Teşkilat bu kadar önemli mi? Yani bu vurgunun altında ne yatıyor? Onu merak ediyorum.
Ya tabii ki. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'nin genel başkanı olması AK Parti'ye yeni bir dinamizm kazandırdı. Tabii ama Sayın Cumhurbaşkanı teşkilatçılığa çok büyük önem veren birisi biliyorsun. Teşkilatın en alt kademelerinden gelen birisi. Ve bu nedenle de teşkilatçılığı çok iyi bilen, teşkilatçıya çok büyük önem veren birisi. İl, ilçe teşkilatları, hatta belde teşkilatlarına kadar önemseyen bir isim. Tabii AK Parti'nin tepesinde yaşanan bu değişimin tabanda da yaşanmasıyla birlikte AK Parti yeni bir dinamizm kazanacaktır. Tepede ve tabandaki değişimle beraber AK Parti kadroları 2019 seçimlerine daha güçlü bir şekilde girecektir.
Peki Bilal, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Fatih.
Sevgili Bilal, ben de sana sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Sağ ol Erhan, sen saygılar.
Şimdi Erhan, biz kaldığımız yerden devam edelim. Bilal çok önemli noktalara parmak bastı. Teşkilat çılığına değindi Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Peki şunu merak ediyorum ben, yani onu söyleyeyim. Ben de kendi fikirlerimi söyleyeceğim ama seninkiler daha önemli. Şimdi teşkilatlar 2014'te ayrıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığına geçti. O günden bugüne partide bir değişim mi var? Yani Erdoğan'ın bıraktığı teşkilatlar ve partiyle bugün geri döndüğünde bulduğu yapı arasında fark mı var?
Ben sadece bu 3 yıllık bir farktan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı olarak teşkilatları düzenleme noktasında olduğunu düşünmüyorum. Yani metal yorgunluğu cümlesi aslında 3 yılın da dışında toplamdaki bir 15-16 yılı kapsayan geniş çaplı bir yenilenme süreci olduğuna inanıyorum. Bunun da aslında büyük bir tecrübesini Sayın Cumhurbaşkanı daha önceki partilerinde düşünsel olarak benzeşen partilerde bunu yaşadı. Nerede yaşadı? İşte Refah Partisi döneminden sonra kurulan Fazilet Partisi'nde bir yenilenme olamadı. Hep eski işte aksaçlar dediğimiz, gelenekçiler dediğimiz daha yaşlı grup hep yönetimde kaldı. Onların yönetimde olması yeni arkadan gelen genç kadroların, genç isimlerin partiye katkı yapmasını engelledi. Aslında bu anlamda bir siyasi tecrübesi var. Ve AK Parti de aslında bu sürecin ardından doğdu. Hatırlarsanız o Fazilet Partisi'ndeki eski gelenekçi grup, işte son seçimde Recai Kutan Beyefendi ile Abdullah Gül Beyefendi'nin seçimlere girip de Kutan'ın kazanmasıyla sonuçlanan ve genç ekibe de söz hakkının çok fazla verilmediği süreçte o zorunluluktan da AK Parti bir anlamda doğmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı siyasetçi olarak çok büyük tecrübeye sahip. Bunları gören bir isim. Ha buradan bölünmeler, parçalanmalar olacak da yeni bir parti kurulacak ya da partililer ayrılacak anlamında değil. Ama yenilenmenin gereğinin farkında olarak bu eylemleri yapıyor. Bu dediğimiz fresh hale gelmek, taze hale gelmek de önemli. Dün çok güzel bir vurgusu vardı Sayın Cumhurbaşkanı. 2019'da Mart'ta ve Kasım'da seçimler var bilindiği gibi. Önce yerel seçimler, ardından da genel seçimler. O seçimlere 11 milyon üyesi var şu anda AK Parti'nin. Bunu iki katına çıkartarak üye sayısını geçmemiz gerekir diye vurgu yapıyor ki zaten AK Parti'ye oy veren seçmen sayısı yaklaşık 22-23-24 milyon arasında değişiyor. Bunun tamamını üye yapmak demek daha sonrasında ardından gelecek oylarla birlikte o %50.1 oya ulaşma anlamında da çok önemli. Yani bu gelişimin, bu değişimin, yenilenmenin önemli amacı gelişerek daha da üst seviyeye çıkmak anlamında olduğunu düşünüyorum. Parti içerisinde o kadar geniş bir kitleye sahipsiniz ki mutlaka yanlış yapanlar da vardır. İradesini yanlışlıkla ortaya koyanlar da vardır. Yani bilerek de bilmeyerek de yanlış yapanlar da vardır. Onların da tasfiyesi yani çürümüş yanlış yapanların da tasfiyesi anlamındaki eylemler, değişimler de partiyi daha güzel, daha iyi hale getirecektir. Bunlar bir realitedir, gerçektir. Ben bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini önemsiyorum. Bir tasfiye hareketi değil dedi. Dün ona vurgu yaptı. Yani bu yenileşme hareketinin, yenilenme hareketinin tasfiye hareketi olmadığını belirtti. Onun da şunun için söylediğini düşünüyorum. Yani ayrılacak olanların küsmeden, bu partiye sırt çevirmeden de devam etmesi. İlla bakan olmayabilirsiniz, vekil olmayabilirsiniz, illa parti yönetimlerinde, il yönetimlerinde olmayabilirsiniz ama bu davaya devam etmeniz gerekir anlamında ince bir mesajdı dünkü konuşmasında tasfiye hareketi olmadığına vurgu yapması. Bu anlamda ben sadece 3 yıllık senin de bahsettiğin 2014 Ağustos'undan bugünkü 2017 Ağustos'una kadar teşkilatlarda yaşanan sıkıntılar bazında düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önceden de parti genel başkanı iken de 2014 ve öncesinde tespitleri vardır. Tespitler çerçevesinde de notları vardır. Bunların hepsi bir araya gelerek de 2019'un çok önemli olduğuna vurgu yaparak 2023'ün hazırlanması adına 2019 çok önemli. Yeniden güçlü, genç, dinamik kadrolarla yola gitme noktasında, yola çıkma noktasında bir çabası var. Tabii ki tecrübeden faydalanacaktır. Tecrübe olmadan olmaz. Ama gençleştirme ve dinamizm kazandırma, taze kuvvet kazandırma noktasında bir çabası olduğunu düşünüyorum.
Ben dün akşam oradaydım, Sincan'daydım. Sen de oradaydın. O konuşmayı dinlerken geçen haftalarda başlanan bir tartışma var. İşte seçimler öne çekilecek. Erken seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi yerel seçimle birleştirilebilir. Hatta 2018'de baskın seçim falan diye Ankara siyasetinde dedikodu kazanını kaynatmaya başladılar. Ama ben Cumhurbaşkanı'nı işte parti kurulduğundan beri hatta belediye başkanından beri takip ediyoruz. Bugüne kadar öngörülemeyen bir isim değil o. Yani yaptığı şeyler öngörülebilir. Tayyip Erdoğan'ın nasıl davranacağını tahmin edebiliyoruz. Ve bu süreçte 16-20 yıllık belki daha uzun bu süreçte erken seçim AK Parti'nin aldığı kararla gidilmedi. Belki bir defa 2007'de yapılmıştı. O muhtıradan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi durdurulduktan sonra yapılmıştı. Ama onun dışında hep öngörülebilir tarihlerde yapıldı. Dün akşam bunları şunun için söylüyorum. Dün akşam az önce sen de hatırlattın. Cümlesinin arasında iki vurgu yaptı. Dedi ki 2019 Mart'ta evet. Ve 2019 Kasım'da dedi iki tane seçim var. Bu seçimlere üye sayımızı iki katına çıkaralım diye seslendi. Şimdi orada ben gizli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ve oradan aldığım bu benim kişisel yorumum tabii. Ama erken seçimi bu cümlelerle bitirdi. 2019'da dedi iki ayrı seçim, iki ayrı tarihte yapacağız. Onun için hazır olun dedi. Ve erken seçim tartışmaları bu sözlerle bence sona erdi. Artık erken seçim yok. AK Parti de 2019'un farkında. Bugüne kadar AK Parti işte %34.6 aldı. %46'ya çıkardılar. Oradan 49.6'ya çıkardılar. Oradan 50'ye 49.9'a geldi filan. Daha sonra 40'a düştü tekrar. 1 Kasım seçimlerinde 49'u aştı. Ama bugüne kadar aldığı bunların hepsi bitti. Bunların hepsi geride kaldı.
Evet.
Teşkilat belki bunun tam anlamıyla farkında değil. Ama bu gerçekliğin farkında olan en önemli isim Recep Tayyip Erdoğan. O da %50 yani bugüne kadar aldığın oyların sana hiçbir faydası yok. Eğer 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50+1 alamazsan 16 yıllık bu yaptığın hizmetlerin ve birikimin tamamı elden gidiyor.
Aslında risk aldı. 16 Nisan referandumuyla birlikte iktidara gelebilmek anlamında çok büyük bir risk aldı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti. Neden? Daha önce işte %40'larla, %45'lerle tek başına iktidar olma
çok
şansı
rahat,
vardı.
Çok
rahat. Rahat oldu. Hatta öyle bir portföy, öyle bir oluşum oldu ki 2002'de %34.5'la tek başına iktidar oldu. Ama iki parti daha önce iki parti meclise girebildiği için. Şimdi baremi yükseltti. Yani %50 oy artı, %50 artı bir oy alabilmek gibi bir baraj koydu, bir skala koydu. O yüzden kendi koyduğu bu skalayı aşmak anlamında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki ekibini daha kuvvetli hale getirmesi, onun için çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani siz bugüne kadar yaptıklarını dediğin gibi 16 yıl belki devre dışı kalabilir, 18 yıl devre dışı kalabilir 2019 için söylüyorum ama o sonuca varmamak, olumlu sonuç almak adına da neler yapılması gerekiyorsa da şu anda genel başkan sıfatıyla da Sayın Cumhurbaşkanı yapılıyor. Bunu da önemsiyorum. Bir atalete girmemesi lazım kadroların. Özellikle yönetsel anlamdaki kadroların bir atalete, bir durgunluğa, durağanlığa girmemesi lazım. Sürekli devinim gösterip gelişmesi lazım. Yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanı'na başbakanken, genel başkanken bir soru soruldu. İşte bazı değişimler var dedi. Ben değişiyorum ama gelişerek değişiyorum gibi bir tabir olmuştu yıllar önce hatırlıyorsan. Yani bu değişim süreci zaten önlenemez, önüne geçilemez. Dünyanın hemen hemen her alanında, her köşesinde olabilen, olması gereken ve olan da bir şey. Siz onun önüne geçemiyorsunuz. O benti koysanız, o çiti çekseniz bile o seller sizi alıp götürüyor. O nedenle o yapılacak değişimleri, olacak değişimleri sizde uyum sağlamanız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda partisi adına yaptığı şey budur diye düşünüyorum. Ve bunda da şu ana kadar başarıyla da devam
etti. Parti içinde bir direniş olur mu?
Ya sonuçta şahsi beklentileri olan insanlar her grupta, her kurumda, her partide, her yerde, her kulüpte olabilir, her yerde olabilir. O nedenle o şahsi beklentileri olan insanlar beklentilerin karşılanmayacağını düşündüğü takdirde direnç gösterebilirler. Bunu bireysel olarak da yapabilirler. Bu noktada olduğunu hisseden insanlar gruplaşmaya da gidebilirler. Ama ben Sayın Erdoğan'ın liderlik formasyonunun çok yüksek olduğunu, üstte olduğunu, üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Bu bir parti için aslında çok seslilik anlamında yanlış anlaşılabilir. Ama bir partinin devamı, işte bir hitama ulaşmadan, bir sona varmadan, olumsuz bir sona varmadan gelişerek devam etmesi anlamında güçlü liderlik kimliğinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ben olabilir diye düşünüyorum. Senin sorduğun soruda partide belli oranda çıkar grupları veya kişisel beklentileri olan kişilerin, dava ruhuna inanmayan kişilerin varlığı olabilir. Ama onların da ben rahatlıkla Sayın Cumhurbaşkanı lider kimliğiyle aşılacağını düşünüyorum.
Şimdi yıllardır izliyoruz, bakıyoruz. Sen katılır mısın benim bu tespitime bilmiyorum. Benim tespitim değil daha doğrusu, yani araştırmalarda görünen şey. Yıllardan beri AK Parti'nin oyuyla Cumhurbaşkanı'nın oyunu ayrı ayrı hesapladıklarında Cumhurbaşkanı'nın kişisel oyu her zaman partinin üzerinde. Ve ben buradan hareketle bir şey söyleyeceğim. Bu kendi yorumum. Yani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir şey yapmaz ama AK Parti değil de B partisini kursa tek başına ve başına geçse gene tek başına iktidar olur. Yani AK Parti'nin parti kimliği, teşkilatı olarak bir önemi var, bir yapısı var kesinlikle, hizmetleri büyük ama yani burada sürükleyici lokomotif güç Recep Tayyip Erdoğan.
Evet, aslında yani 2001 yılında AK Parti kurulduğunda Fazilet Partisi'nden ayrılan işte memleket sevdalısı, daha genç, dinamik bir kadronun birlikteliğiyle kurulmuştu. Aslında bir kadro hareketi gibi ortaya çıkmıştı. O kadro içerisinde bu hıza ayak uyduramayan, zaman zaman bu davaya çok inanmamış insanlar da tasfiye oldu. Zamanla kendilerini ayırdılar ya da kendilerini gönderilmek durumunda kaldılar. Ve güçlü bir lider partisi profiline döndü. Ama güçlü bir lider profili var, doğru. Ama halka da muhteşem bir şekilde dokunan, halka da göz temasıyla, el temasıyla, konuşmasıyla, ses tonuyla irtibatını kuran ve hizmetleriyle birlikte de vatandaşa dokunabilen bir yapısı oluştu. Yani diğer kadro arkadaşlarıyla, ekip oluşturan arkadaşlarla birlikte yollar ayrıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel liderlik kimliği daha da çok öne çıkmaya başladı. Ben o nedenle senin dediğin gibi, yani eğer hani olmazsa, sen de farazi anlamda sordun, farklı bir parti kursa Recep Tayyip Erdoğan, o partide şu anda tek başına iktidar olma noktasında olabilir. Tabii burada AK Parti teşkilatlarını, yöneticilerini ötelemeyelim. Onların da yaptığı çalışmalar var. Onlar da bu teşkilatı ayakta tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Onlar da bu dava için çaba sarf ediyor ama her şey gelip bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğine ve liderlik pozisyonuna çıkabiliyor. Belki çok da fazla Tayyip Erdoğan'ın tasvip ettiği, istediği bir şey de değildir ama zaman zaman o gücünü kullanmak zorunda da kaldığını görüyoruz. O nedenle liderlik profilinin en üst seviyede olduğu da bir gerçek.
Türk halkı da böyle bir profilden hoşlanıyor. Yani zaten bakıldığı zaman öteden beri siyasi liderlere bak, adı üstünde lider. Demirel, Özal, Adnan Menderes, işte aradaki merhum Türkeş. Dolayısıyla şimdi Devlet Bahçeli, hep böyle güçlü profiller var yani.
Tabii
güçlü
sol partilerinde Ecevit lideri yani oldu, kahramanı oldu.
Evet. Ama yani bakıldığı zaman şu var. Tayyip Erdoğan her türlü eleştiriye vuruyor. En çok da işte tek adamlık eleştirisine vuruyor. Fakat tek adam diye eleştirdiğiniz insan çok rahat iktidar olabilecekken kendinin önündeki o çıtayı aldı, %50+1'e getirdi. Evet. Şimdi tek adam diyoruz. Dün akşam ve partinin başına geldiği günden beri söylediği en önemli şey, değişmeliyiz, hep beraber hareket etmeliyiz, bu dönüşüme, değişime sahip çıkmalıyız deyip teşkilatı değiştirmeye çalışıyor. Evet. Ben de soruyorum tek adam diyenlere, nerede tek adam? Böyle mi tek adam olur? Yani istediği zaman, istediği kadar iktidarda kalma imkanı varken AK Parti'nin de kendisine de müthiş bir sınır getirdi. Hedef koydu yani. Çıtayı yani o kadar yukarı koydu ki.
Tek adam lafına şöyle bir ben de karşılaşıyorum. Tek adam artı 25 milyon. Yani son 16 Nisan seçimlerinde evet oyları verenlerin hadi AK Parti'ye meyli olanlar olduğundan yola çıkarak tek adam artı 25 milyon diyelim. Yani tek adam olmadığına vurgu yapmak adına söylüyorum. Yani 25 milyon peşinizdeyse tek adam olma noktasında olamazsınız. Arkanızda müthiş bir milli irade var demektir. O nedenle bu tabirler biraz daha uluslararası dünyanın Türkiye'deki maşaları ve yönlendiricileri, yönlendirmeleri nedeniyle oluşan sıfatlar, tanımlamalar olduğunu, sanal tanımlamalar olduğunu düşünüyorum. Uluslararası güçler Türkiye'deki farklı siyasi partileri, farklı oluşumları, sivil toplum kuruluşlarını, örgütleri kullanarak mevcut iktidarın, bunu da Milliyetçi Hareket Partisi destekli bir iktidar, şu anda onu da vurgulayalım, güçlü bir iktidarın yıkılması ve kendi düşünsel dünyalarına, kendi ekonomik dünyalarına, kendi sosyal dünyalarına uygun farklı kişilerin iktidara gelmesi için bir beklenti var. O nedenle bu sıfatlar biraz daha Türkiye'de yapılan yapay ve sanal sıfatlar olduğunu düşünüyorum. Tek adamlık sıfatlarının uluslararası dünyanın aleyhte, Türkiye'nin aleyhine bakan uluslararası güçlerin Türkiye'deki maşaları çerçevesindeki sıfatlandırmalar olduğunu düşünüyorum.
Şimdi tek adamlık ve liderlik işte konuşuyoruz. 16 yıl aslında bakarsan büyük bir başarı yani. Siyaset tarihine geçen ve her o seçimde oyunu artırarak
bir de
iktidarda kalan bir şey.
Bir oradan parti kurulduktan sonra 16 ay sonra seçimlere girip de tek başına iktidar olan dünyada hiç parti yok.
Böyle bir şey yok yani. Evet. Bu ilk defa oldu. Türkiye'de oldu. Yani test konusu bunların hepsi, araştırmaları evet. da yapılıyor. Ama oradan alıp başka bir şey getireceğim. Şimdi herkes alıştı. 16 yıllık bir istikrar dönemi var. Tayyip Erdoğan öncülüğünde, diğer kadronun da onunla refakatinde. İstikrara alıştık ve şeyler unutuluyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı da anlattı. Bu 16 yıl nasıl geçti? Bu kadar kolay mı geçti yani? Şimdi herkes ev aldı, araba aldı,
iş sahibi oldu. Yaşanan sıkıntılar var değil mi? Bir de
bunlar nasıl oldu? Onlar unutuluyor ve şu eleştiri getiriliyordu. Ne istiyorlar da yapmıyorlar? Nereden çıktı bu Cumhurbaşkanlığı işi? İşte bu her şey ellerinde, imkanlar var falan diye konuşuluyor. Evet. Sen AK Parti'nin hikayesini, serüvenini gayet iyi biliyorsun. Bu kadar kolay mı oldu yani bu 16 yıl?
Aslında Bilal Çetin de konuşmasının bazı yerlerinde o işaretleri de verdi. Tabii ki kolay olmadı. Bir kere parti, birinci parti olarak seçilip iki partinin de meclise girdiği dönemde tek parti iktidarı olduğunda Türkiye'deki birçok kurum bunu beklemiyordu. Birçok kanaat önderi, grup, kurum, siyasi partiler işte vesayet odakları beklemiyordu. Belki şöyle de söylerim, AK Parti de tek başına iktidar olacağını beklemiyordu. Sonuçta o seçimde çok tarihi işte Allah'ın hikmeti diyebiliriz. İlginç sonuçlar alındı. Nedir? %9,5'da kalan bir Doğru Yol Partisi, %8,5'da kalan bir Milliyetçi Hareket Partisi vardı. ANAP'tı, DSP 5'lere 2'lere düştüler ve barajı geçemediler. Böyle olunca tek başına iktidar geldi 2002 Kasım'da. Belki dediğim gibi yani sonuçta beklenmiyordu belki AK Parti kadroları tarafından. O seçimlere girildiği dönemde de Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı. Bilindiği gibi işte muhtar olamaz bile denilen noktada seçimlere girememişti. Bir Abdullah Gül hükümeti o zaman AK Parti iktidarında kurulmuştu. Ama daha sonrası 2003'ün Mart'ında da Siirt'te yaşanan bir olay çerçevesinde de orada seçim yenilendi ve tekrar oradan milletvekili seçilen, milletvekili olarak meclise giren Recep Tayyip Erdoğan 2003 Mart'ında kendi iktidarını kurdu. Oradan sonra yaşanan olaylar işte hemen ardından 2004'te İstanbul'da aslında belki bir sulandırıldığını bildiğimiz bir balyoz süreci var. Mesela ben de inanıyorum ki 367 kişiyle birlikte bir darbe toplantısı yapılmaz. İşte astsubay arkadaşları küçümsemek istemiyorum ama birinci ordu komutanından paşasından en alttaki astsubayına kadar 367 kişilik bir darbe toplantısı olmaz ama darbe zihniyetinin olduğu bir toplantı veya darbe zihniyetinde yansıdığı balyoz olaylarını da gördük. Tabii daha sonra bunun sulandırılması, ortaya gereksiz şekilde Fethullahçı terör örgütünün yaptığı çalışmalar nedeniyle, yanlış çalışmalar nedeniyle Türkiye'yi zora sokan, maalesef hepimizi sıkıntıya sokan o süreçlerde yaptıkları nedeniyle de Türkiye zaten 15 Temmuz'da gördü. Oraya da ayrıca gelebiliriz ama ta oralardan başlayan bir şey. Yani
mücadele bitmedi.
Onun ardından vesayet odakları mesajlar göndererek farklı şekillerde aslında partiyi dizayn etme noktasına gitmeye çalıştı. İktidarı dizayn etme noktasına gitmeye çalıştı AK Parti'yi. Ama AK Parti iktidar olmanın en önemli unsurunun muktedir olmak olduğunu farkında olduğu için muktedir olamazsanız orada iktidarmış gibi başbakan olarak, hükümet başı olarak, bakan olarak, hükümet olarak durmanızın anlamı olmadığının farkındaydı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi. Bu nedenle muktedir olabilmek için de çaba sarf etti. Önemli mücadeleler verdi. Zaman zaman belki hani bazı şeyleri görmezden geldi. Zamana yaydı. Ama sonuç itibariyle iradesini ortaya koydu. O iradeyi de milletten almıştı zaten. Milletin iradesiyle birlikte o milletin iradesini kullanmak anlamında AK Parti iktidarları çok önemli mesafe kat etti. Mesela 1996 Haziran'da iktidar oldu Refah Partisi. 6 ay sonra iktidar olabilmişti 95 seçimlerini kazanmasına rağmen. Ama bir türlü muktedir olamamıştı. Arada bir 28 Şubat yaşadı ve 97 Haziran'a kadar 12 ayda iktidarı kaybetti. Bu tür tecrübeler de bu tür davadan gelen insanların, bu duruşu olan insanların da bir tecrübesi oldu. O evet. Tecrübeyi de vurgulamak lazım. O dönemde 95'lerde, 96'larda işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndı Recep Tayyip Erdoğan ama partinin önemli bir ismiydi. O nedenle oradan o tecrübeleri alarak iktidarım ama muktedir olmalıyım. Onun için de milletin iradesini arkam alarak çalışmalıyım dedi ve çalıştı. Onun ardından yaşanan bir dolu olaylar var. İşte parti kapatma olayları, onun öncesinde Cumhurbaşkanı seçtirmeme seçimi. Olayları, onun dışında yaşanan ekonomik olaylarla beraber tröstlerin, holdinglerin, uluslararası güçlerin etkisiyle hükümete karşı duruşları, mesajları bunların hepsini yaşadık. Gelinen noktada da artık farklı unsurları devreye sokma noktasında artık iktidardan halkın oyuyla gidemeyeceğini, gönderilemeyeceğini AK Parti'nin anlayınca uluslararası dünya Türkiye'deki maşalarını devreye soktu. 40 yıl önce Türkiye'nin içerisine attıkları yok işte Erzurum'daki komünistlere karşı bir dernek, yok İzmir'deki oluşumlar çerçevesinde 40 yıl önce içimize attıkları fesat tohumlarını işte daha sonra devreye soktular. Seçimlerle olmadı denildi ama başka şekilde götürelim bu AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan diyerek 17-25-2013'ü 17-25 darbesini, Aralık darbesini, yargı darbesini devreye soktular. Yani bir yargı unsuruymuş gibi. Yani orada da bir legallik çerçevesinde, legalize etme çerçevesinde kendilerince yargı üzerinden bir çaba sarf ettiler. Ama onun da bir tuzak olduğu, yanlış olduğu kısa sürede fark edilip hatta en kısa sürede fark edilip müdahale edildi. O zaman hatırlıyorsun bazı bakanların çocuklarıyla ilgili bir soruşturma. İşte 17 Aralık daha sonra 25 Aralık Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili olarak yolsuzluk iddiaları çerçevesinde bir yargı süreci başlatılmaya çalışıldı. Ama onların bir kumpas ve tuzak olduğu daha sonra anlaşıldı. Tabii süreçlerin arasında 6 Şubat 2012'de çok önemli bir tarihtir. MİT müsteşarının gözaltına alıp sorgulanması, soruşturulması ve ardından tutuklanma çabası aslında bilindiği gibi doğrudan başbakana bağlı olan bir ismin, MİT müsteşarının gözaltına alınma girişimi bile başbakana mesajdır ve başbakana yönelik bir harekettir. Onların da önüne geçildi ve sonuçta itibariyle maalesef 15 Temmuz'a kadar gelindi. Maalesef'ten kastım şu, aslında bir 15 Temmuz'un yaşanması, hani acaba bu cemaat midir, hizmet hareketi midir, faydalı bir şey midir diye hala kafalarında soru işareti olan Türkiye'nin içerisindeki bazı unsurlar için ikna edilmesi anlamında önemli bir şeydir. O anlamda iyi olmuştur diyorum ama maalesef diyorum ki ülkemizde maalesef 250 şehidimiz var. 2000'den fazla yaralımız, gazimiz var. Çok sayıda tabii ekonomik anlamda sıkıntılar var. Ama Türk milletinin tek vücut olması anlamında, irade koyması anlamında 15 Temmuz gecesi de bir mihenk taşı, bir kilometre taşı olmuştur. O gece bile liderlik kimliğini Recep Tayyip Erdoğan en üst seviyede göstermiştir. Ve onun ardından da Türk milleti en azından bu Fethullahçı terör örgütünün ne olduğunu daha net bir şekilde anlamıştır diye düşünüyorum.
Çok güzel bir özet yaptın. Yani bakıldığı zaman 16 yıl kolay geçmemiş. Arada gezi olayları, başka şeyler de var.
Sen evet, onları onu atladık gibi oldu. Evet.
Vakit geçsin, hızlı konuşmak için atladın onları. Ama bu kadar uğraşılan bir ülke var mı? Yani bu kadar uğraşılan dünyanın hangi ülkesi var? Yani Türkiye ile bu kadar uğraştıkları açık değil mi? Yani ben bunu sormaya evet. çalışıyorum. Şimdi oradan birileri kalkıyor. Kontrollü darbe diyor. 17-25 Aralık operasyonu ile ilgili bu operasyonu yapanların bir terör örgütü olduğu ortaya çıkmışken, bir suç şebekesi olduğu ortaya çıkmışken onların uydurma delillerini ele alıp siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bunu kim yapıyor? Ana Muhalefet Partisi yapıyor. Şimdi oraya bağlayacağım mevzuyu. Evet. Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyeti her yerde sahip çıkmaya çalışan bir kitleye sahip bir parti yönetimi terör örgütleriyle beraber iş tutuyor. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum yani. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın hikayesini anlattık. AK Parti'nin öyküsünü, Seren Cam'ını anlatıyoruz ama yani Türkiye'de bir de bu tarafı var işin. Yani siyasetin sol tarafı ya da ana muhalefet tarafı AK Parti'ye ne kadar destek oldu ya da AK Parti'ye destek olmasın da ne kadar eleştirdi ve onun doğru hareket etmesine vesile oldu diye soruyorum kendime. Hiç böyle bir şey bulamıyorum. Çünkü başörtüsü krizini çıkartan CHP'lilerdi, Baykal. Cumhurbaşkanlığı krizini, seçim krizini çıkartan da onlardı. Ardından yargı konusu gündeme geldi. İşte 17-25 Aralık operasyonlarında da bu FETÖ'ye, hain örgüte en çok desteği onlar verdiler. Şimdi evet. de yine aynı şekilde beraber yürümeye devam ediyorlar. Ben burada şöyle bir kırılma olduğunu düşünüyorum. CHP'nin siyasi kimlik bunalımı yaşadığını düşünüyorum. Yani Fethullahçı terör örgütünden sen bahsettin. Hadi bugüne kadar bilinmiyordu diyelim. Bir şekilde STK olarak, sivil toplum örgütü olarak duruyordu. Ama 2015 yılında bu kırmızı kitaba girdi Milli Güvenlik Kurulu'nda ve artık bunun terör örgütü olduğu resmi kayıtlarla, mahkeme evet. kararlarıyla tescil edildi. Fakat buna rağmen CHP yönetimi bu hainlerin, alçakların ürettiği, sahtekarlıklarla ürettiği belgelerle, delillerle siyaset yapmaya çalışıyorlar. AK Parti'ye karşı sivil siyaset alanında varlık gösteremeyince CHP yönetimi bu kez ne yaptı? Suç örgütleriyle işbirliği yaptı. Yani ben oradan bakmaya çalışıyorum biraz da. Evet. CHP'nin bu durumu ne kadar sürdürebileceğini tahmin ediyorum ama bu düştüğü durumdan da kurtulması güç CHP'nin üzerinde müthiş bir baskı oluşturduğunu hissediyorum ben. Ve parti yönetimi bu FETÖ söylemleriyle hareket ederken merak ettiğim şey CHP tabanı acaba bunu ne kadar benimsiyor? Senin bu yönde tespitlerin var mı?
Sevgili Fatih, şimdi bir demokraside güçlü iktidar varsa bir de muhalefet olması lazım. Tek adamlık, tek partilik sistemi yoksa eğer bir ülkede bir iktidar varsa güçlü veya değil, bir de muhalefet kesimi olması lazım. Muhalefet de bu sistemin olmazsa olmazıdır. Ama muhalefetin işi nedir? İktidarın yanlış olduklarını, gördükleri şeyleri söylemektir, eylemlerini yapmaktır, ona göre toplantı yapmaktır. Yani milli iradeyi alarak iktidara gelmiş partiyi yanlışlarından döndürmek ya da bu yanlışları varsa eğer bunu halka anlatmaktır. Ama CHP ne yapıyor? Yani tamamen bir yıpratma politikası ve bu yıpratma politikasını yaparken de şu anda biraz önce sen de söyledin, kırmızı kitaba girmiş, mahkemelerle suçluluğu ve terör örgütü tescil edilmiş bir örgütün himayesinde ve gölgesinde ilerlermiş gibi yapıyor. Yani öyle olunca biraz önce bahsettiğim gibi bir ana muhalefet partisinin yapması gereken ve hakkıdır da mesela konuşması, eğer yanlış görüyorsa iktidarın yanlışlarını dile getirmesi, ama onları bir terör örgütünün gölgesinde ve onun söylemleriyle yapıyormuş gibi algılanırsa, o zaman siz affedersiniz ama hani ben çok kondurmak istemem ama hainlik damgasını yeme noktasına gidersiniz. Mesela şöyle de bir spesifik örneği var. Şimdi 15 Temmuz oldu 2016'da. 2017'nin yazına doğru gelirken baharında yine yazılmaya çizilmeye başlandı. Yeniden bir kalkışma hareketi olacak. Bir şekilde farklı, belki askeri darbe belki, ama farklı şekilde bir kalkışma hareketi olacak. İç savaş gibi beklentiler söylendi ve bir tarih verildi. Bahar aylarında 20 Haziran. Yani 20 Haziran tarihi de verilmişti. Hakikaten mesela hükümete yakın yazarlar diye adlandırdığımız kişiler bu tarihleri de verdiler. Onu da vurgulamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşün başlama tarihi kaç? 20 Haziran. 20 Haziran tarihinde düşünürsek o zaman da hakikaten siz o zaman Fethullahçı terör örgütünün kalkışma noktasında tekrar yapmayı düşündüğü tarihleri bir mihenk taşı, bir kilometre taşı gibi görüp o tarihlerde bu hareketleri ve yapıyorsunuz. Yani bir şekilde ana muhalefet olarak görevinizi yapmanız lazım ama bunu milletle yapmanız lazım. Milletin oyuyla gelen AK Parti'yi yine milletin oyuyla indirebilirsiniz. Terör örgütlerinin falan oylarıyla veya hareketleriyle veya yönlendirmeleriyle değil, uluslararası güçlerle değil. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne seslenmek istiyorum. Milletin gönlünü kazanmaya çalışın. Milletin iradesiyle, sandığa yansımasıyla iktidar olmaya çalışın. Öbür türlü şeyleri tevessül ettiğiniz takdirde hem siz zarar görürsünüz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem de memleketimiz zarar görür. Ben buradan muhalefete bu yönde bir çağrı yapmak isterim.
Peki, çok teşekkürler. Son bir notla bitirelim. Programımızın sonuna geldik. 15 Temmuz darbesini film izler gibi izlerim diye bir açıklama yapmıştı Antalya Milletvekili Mustafa Kaydın. Onunla ilgili yeni bir haber geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış bu CHP milletvekili hakkında. Onunla da bitirelim. Bu hafta da Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcıları Şule Özçakır, Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Fatih Atik, değerli gazeteci arkadaşımız Bilal Çetin ve Erhan Seven bizimleydi. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırdı. Satır Arası'ndan bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Satır arası.